Merhabalar, ben Hale Acınaydın. Daha sade ve anlamlı bir yaşam mümkün diyorum. Bu konuda daha fazla insana ulaşmak için 2018'de 12 yıllık pazarlama kariyerime son verip tecrübelerimi bu alanda farkındalık yaratmak için kullanmaya başladım. Bu podcast'te amacım sizi de daha anlamlı bir hayata davet etmek. Hazırsanız başlayalım.
Sadeleşerek özgürleş 5. bölüm. Neden seyahate çıkmak için kredi çekesin? Selamlar herkese. Yeni bir bölümle beraberiz. Bugün birazcık geçmişe döneceğiz. Sizi 12 yıl kadar önceki bir seyahatime götüreceğim. Bununla ilgili bazı belki öğretici, belki biraz da utandırıcı anılarım var. Ama bunlar bana çok öğretici oldu. O yüzden buradan öğrendiklerimle belki size biraz ilham olurum ya da bildiklerinizi biraz hatırlatırım diye umuyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir geriye gidelim. 2010'lu yıllara doğru gidiyoruz. Ben çalışma hayatıma 2006'da başladım, mezun olur olmaz. Mezun olduktan sonra, hatta 4 gün sonra işe başlamıştım bile. O zamanlar annemle yaşıyordum, işte kira ödemiyordum, rahattım. Hatta çok yüksek olmayan bir maaşla işe başladığımda bunu çok kafama takmamıştım. Ya da en azından ben öyle olduğunu zannediyordum. Çünkü bu daha sonra yanlış alışveriş alışkanlıklarıyla kendime ispatlamayla ortaya çıktı. Bunu başka bir bölümde konuşuruz. Bugün o alışveriş alışkanlıklarına bakmayacağız. Başka daha yukarıdan bir bakış açısı yapacağız. Ama şunu söyleyebilirim ki artık böyle çalışma hayatımın 4-5 yılı bittiğinde kenara bir 100 lira bile koymamıştım. Ya şimdi 100 liranın çok bir ederi yok. Hani sonuçta ben sizi şu anda 2011'e götürüyorum, onu düşünün. Geçenlerde bir montumdan 30 lira çıktı. Geçen seneden cebimde kalmış bir 20'lik bir de 10'luk. Dışarıya parasız çıkmıştım. Ailece çıktık, Hakan ben, çocuklar. Ben Hakan 6 cüzdanını diye hiçbir şey almamıştım. Sonra o bizden ayrıldı. Daha hızlı yürümek istedi. Yürüyüşe çıkmıştık. Biz de bir kitapçıya girmiştik. Ne var ne yok diye bakınmaya. Ve yani cebimdeki 30 lirayla bırakın kitap almayı, bir kahveye bile param yetmiyordu. Hani 30 liraya su satılıyordu. 30 lira da vermek istemedim. Bir de hani pet şişeyle içmeyelim diye. Çocukların zaten suyu yanındaydı. Ama çok trajikomik bir şey gerçekten de. Yani geçen sene 30 liranın bir ederi vardı. Ne bileyim, en azından belki bir, hatta iki kişi kahve alabiliyorduk. Kitap alabiliyorduk 30 liraya. Şu anda hiç bir anlamı yok. Hele o günlere gittiğimizde gerçekten 25 lira benim için günü kurtarırdı. O günü çıkarmamı sağlardı. Bunu nereden biliyorum? Bazen o zamanlar zannediyorum günlük bize multinet veriliyordu. Günlük hakkımız 15 lira kadar falandı. Ve benim maaşımın ay sonu gelmeden bittiği olurdu. Ve şunu yapardım, multinetimde para kalırdı. Mesela öğlenleri yememişim, simitle geçiştirmişim falan. Arkadaşımla yemeğe çıktığımda derdim ki ben bu yemeği multinetimle ödeyeyim. Sen de bana kendi paranı nakit ver. Yani o da benim cebimde. Sen de bana nakit ver. O da benim cebimde nakit para olsun. Hani sıfır parayla da dolaşmayayım diye. Ha, gençlik, şimdi böyle şeyleri zaten o noktaya getirmezsin değil mi? Elinden geldiğince hani ekstrem bir durum yoksa, hayatında çok kötü bir şey yaşanmıyorsa, ki ben gerçekten size söylüyorum çok konforlu bir yerden, yani ailemle yaşıyorum, annemle yaşıyorum, kira ödemiyorum, elektrik ödemiyorum. Arada eve dönerken annemin istediği birkaç şeyi almak dışında üzerimde bir alışveriş yükümlülüğü yok. Para gerçekten uçuyormuş. Uçuyormuş değil de işte yiyormuşum. Biraz sonra yine oralara gireceğiz. İşte bu nedenle bu tecrübe, geçen gün cebimden o 30 lira çıkması beni 2011'deki bir seyahate doğru götürdü. Zaten başlık da o yüzden, seyahate giderken neden kredi çekesin diye. Hoş, şu anki günlük durumda kurlara baktığımızda bir yurt dışı seyahati için hala belki çekilebilir, ama o zamanın koşullarında veya bugün daha kolay seyahat için aslında neyi bekleriz? Cebimizde o tatile çıkaracak bir para olmasını bekleriz. Yani burada seyahat bir metafor, istediğiniz herhangi bir şey için. Neden cebinizde para olmasın, ya da bütçemizi daha iyi nasıl yönetebiliriz? Ya da finansal okuryazarlarımızı nasıl iyileştirebiliriz gibi de bakabilirsiniz buna. Bugün ben blogumla, kitabımla, yaptığım bütün içeriklerle aslında daha sade bir yaşamla isteklerimize ulaşabileceğimizi savunuyorum. Yani tabii ki şu andaki ekonomik krizle, hani İngilizce'de bir laf var, world is my oyster, dünya benim avucumda gibi bir şey, yani hani böyle ne istersem yaparım gibi, o kadar rahat değiliz, bunun farkındayım, ama yine de olduğumuzdan daha iyi bir duruma kendi koşullarımızı kontrol ederek, iyileştirerek gelebileceğimize de inanıyorum. Şimdi size hadi şu bir seyahat hikayemi anlatayım. 2011'de biz 4 arkadaş Amerika'ya gitmeye karar verdik. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum, mezun olur olmaz çalışmaya başladım. Birçok arkadaşım da öyle yaptı. Ama sonra arkadaşlarımız 1-2 yıllık kurumsal tecrübelerinden sonra yavaş yavaş yurt dışına gitmeye başladılar. Kimisi daha kısa çalıştı, kimisi daha uzun deneyimledi bunu ama genellikle İngiltere'ye, Amerika'ya okumaya giden birçok arkadaşımız oldu. Biz de İstanbul'da kalan 4 arkadaş olarak Amerika'daki 2 arkadaşımızı ziyaret etmeye karar verdik. Dolar kuru o dönemde yaklaşık 1,5 lira falan, yani 1 dolar 1,5 liraya denk geliyor. Ve öyle çok yüksek bir sezonda da gitmedik. Yani hani Christmas, Noel falan böyle zamanlarda fiyatlar artıyor ya da hava çok sıcak olduğunda artıyor. Biz yanlış hatırlamıyorsam Ocak sonu gitmiştik. Galiba sömestr bittikten sonra falan gittik. Yani insanların tatil dönemi bitmişti. Dolayısıyla uçak biletlerini kişi başı 700 dolar gibi bir tutarı hallettik. Yani bu arada biz İstanbul'dan gitmedik dört arkadaş. Biz İstanbul'dan iki kişi gittik. Bir arkadaşımız Dubai'den geldi. Diğeri de Brüksel'den bize katıldı. Dolayısıyla herkesin uçak bileti aynı olmadı ama yaklaşık yani İstanbul'dakiler için 700 dolara halletmiştik. Sonra Airbnb'den böyle Times Meydanı'na, Times Square yani geçiyor ya, buraya 10 dakika yürüme mesafesinde 2 oda bir saloncuk. Saloncuk diyorum çünkü hani salon, antre gibi bir şeydi. İkinci oda da aslında tam oda değil de böyle bir girintiydi holde. Yani 40-50 metrekarelik bir ev kiraladık ama yani şunu hatırlıyorum, yine de çok iyi bir paraya gelmişti. Otelden, otele vereceğimiz paradan daha uyguna geldiğini hatırlıyorum. Benim aklımda günlük böyle 40 dolar gibi kalmış kişi başı ama geçmiş zaman, artık 12 yıl geçmiş. O kadar da kayıt almamışım doğrusunu söylemek gerekirse. Yani o zamanın koşullarında böyle kira vesaire gibi büyük harcamaları olmayan, kendi güzel bir işte çalışan herhangi bir birey için yapılabilir bir şeydi. Bugünün Amerika seyahatiyle kıyaslamamak lazım. Ama bende bir birikmiş para yoktu. Bir şekilde belki hani birikmişim ona yetti mi, belki ailem mi destek oldu ya da kredi kartına taksitle aldım diye tahmin ediyorum. Oteli ve uçağı hallettim. Yani evi ve uçağı hallettim. Ama birikmiş param olmadığı için yanımda hani orada yiyeceğiz, içeceğiz sonuçta. Bir oyuna gittik mesela. Adams ailesi oyununa gitmiştik. Hani böyle yapmak istediğimiz şeyler var. MoMA'ya gittik vesaire. Hani gezdiğimiz yerler var. Biraz alışveriş yaparız belki diyoruz. Ben çok büyük şeyler almamıştım ama bilgisayar... telefon aldım ben de. Nasıl? Şimdi konuştukça anlatıyorum. Dolayısıyla bir paraya ihtiyaç var. Sonuçta o zamanlar kredi kartı da yurt dışında çok kullanılmıyordu. Genelde insanlar nakit taşıyordu bir yanında. Ya da ben öyle yapıyordum. Dolayısıyla hiç unutmuyorum, 2000 lira kredi çektim. Hatta tatil kredisiydi. Çok zorlanmadım alırken. Ve herhalde 5-10 takside falan böldürmüşümdür. Ve bugün hala eşim benim şimdiki halimle olmasa bile 12 yıl önceki halimle dalgasını geçer. Yani krediyle de seyahate mi gidilir diye. Gerçekten burada iyi ki gitmişim diyorum. Bana kesinlikle çok şey kattı. Deneyimlere çok inanıyorum. Amerika seyahatimde tabii ki hani Amerikan kültürünü televizyon, belki kitaplardan biliyoruz ama çok daha yakından deneyimledim. Farklı bir şehir gördüm. Arkadaşlarımla çok güzel anılar biriktirdim. Bugün hala andığımız, hatırladığımız. Ama bu tatil beni bu kredi alma olayıyla da çok değiştirdi. Gerçekten bir dönüm noktası oldu. Ya ben nasıl 2000 lira da o zaman tam emin olamasam da maaşımın hepsi değildi sonuçta. Maaşımın bile belki yarısı mıydı, dörtte biri miydi? Tam %100 hatırlamıyorum ama yani o kadarcık bile insan bir maaşını bile kenara koymaz mı? Hadi maaşım olsa bile. Değil mi yani? Dolayısıyla bu benim için bir dönüm noktası oldu. Aklıma bugünlerde Amerika olduğu için bir referans geldi bu arada. Ayşegül TV diye bir hesap var Instagram'da. Ayşegül bu sene 2 kere Amerika'ya gitti. Ve kendi videolarından da söylüyorum bunu bu arada. Birebir tanımıyorum. Kendi anlatmasından günlerce İstanbul'da evde kalarak, dışarı çıkmayıp ya da ekstra aktivitelere katılmayarak para biriktiriyor bunun için. Yani aslında bir hedef varsa para biriktirmek lazım. Ha buna değer mi? O bambaşka bir konu. Yani günlerce evde kalmak, hiç sosyalleşmemek ve o seyahate gitmek mi? Yoksa İstanbul'da daha uzun bir süreyi daha iyi vakit geçirmek mi? Bu tabii ki kişisel kararlar. Ama bir elimizdeki duruma da bakmak lazım. Dolayısıyla rota illa Amerika olmak zorunda değil. Bu yapmak istediğiniz bir seyahat, almak istediğiniz bir eşya, katılmak istediğiniz bir kurs vesaire de olabilir. Ama önemli olan sizin de ay sonunda cebinizde hiç para kalmıyorsa, hani multinetinizi artık insanlara teklif eder duruma geldiyseniz, yani benim 20'li yaşlarım gibiyseniz bazı önerilerle geldim. Her şeyin başı analiz. Birinci önerim analiz etmeniz. En azından bir ay kadar harcamalarınızı takip edin. Bunun için bir önerim de olacak. Instagram'da Türk İşi Minimalizm hesabımda benim öne çıkanlarımda harcama takip diye bir öne çıkan dosyam var. Buraya tıkladığınızda sizi bir Excel'e götürüyor. Daha doğrusu sizi bir internet sayfasına götürüyor. Oradan siteye üye olduğunuzda bir temel, çok basit bir Excel tablosu indiriyorsunuz. Bunu yani ben bir format hazırladım. Siz de kendinize hazırlayabilirsiniz. Uygulamalar var, bunları kullanabilirsiniz. Normal kağıt kalem defteri yazabilirsiniz. Ama mutlaka küçük büyük demeden en azından bir ay dişinizi sıkıp harcamalarınızı kaydedin. Kimseyi 40 yılın dışında dışarıda içtiği bir bir fincan kahvesinden, arkadaşlarıyla gittiği bir tiyatro oyunundan falan etmek gibi bir niyetim yok. Ama şunu fark ettiriyor insana böyle bir takip. Ya paramın çoğunluğu nereye gidiyor? Fark etmediğiniz ya tek başına 50 lira 100 lira dediğiniz ama alt alta koyunca maaşınızın belki %5'ine 10'una denk gelecek şeyler böyle küçük küçük harcandığında değil anca total bir bakış açısıyla, bütünsel bir bakış açısıyla fark edilebiliyor. O yüzden öncelikle bir analiz etmek önemli. Varsa gelirlerinizi alt alta belki birden farklı geliriniz vardır. Ve giderlerinizi de aynı şekilde klasifiye etmek önemli. Nasıl edebilirsiniz? Mesela benim için şu olabilir. Çocuklara harcadığım paralar var. Mesela kıyafetlerine, aylık olarak onlara aldığım kitaplara, her ay oyuncak almasam da. Yani onlar için harcadığım paralar var. Ondan sonra kendime o ay her ay yapmıyorum ama aldıysam işte kıyafettir, çoraptır, iç çamaşırıdır. Ne bileyim kitaptır, kişisel böyle harcamalarım var. Yeme içme var. Arkadaşlarımla buluşma olarak büyük yeme içmeler. Yani akşam yemeğine çıkmak vesaire ya da gündüz sevdiğimiz bir yere gitmek ya da kahvaltıya gitmek gibi. Şeyi de ayrı tutuyordum. Şu ara tutmuyorum hani doğrusunu söylemek gerekirse ama tuttuğum zaman. Mesela sadece bir kahve. Evden çıkmışım. Özellikle de evden çalışanlar, daha çok evde vakit geçirenler. Hani bir kahve, bir nefeslenmek için dışarı çıkıp kahve içebiliyorlar. Bunları alt alta yazabilirsiniz. Merak, illa bir şeyden kısacaksınız diye bir şey yok. Sadece kategorileri düşünün diye. Aynı şekilde online platformlar, bunlara bakabilirsiniz. Yani şunu düşünün, mesela aynı anda Netflix, Blue TV, ondan sonra Exxon, Gain, Disney, Amazon, bir sürü platform var değil mi? Bunların hepsine birden üyeyseniz, yani değilsinizdir de mesela birdenbire alt alta koyduğunuzda ciddi bir para yapıyor. Böyle bir şey fark edersin mesela. Dersin ki ya ben bir ay Netflix'le takılırım, bir ay Mubi'ye bakarım, bir ay bilmem neye bakarım. Zaten her an hepsinde muhteşem şeyler olmuyor. Hem de birazcık şeyler, içerikler birikir. O bir ay en güzel şeyleri izlersiniz oradaki gibi. Bu birinci önerim. İkinci önerim öncelikle her ayın başında kenara bir para koymak. Ben ay başı diyorum, ay başında maaş geldiği için. Ayın ortasında da alıyor olabilirsiniz. Maaş veya proje başına diyelim ki proje bazlı freelance bir iş yapıyorsunuz. Para kazandığınız anda bir kısmını kenara ayırmak. Yani illa %5, 10, 15 diye bir şey söylemiyorum. Ekonomik durumlar, ödenen bir borç vesaire olabilir. Ama böyle çok minimum bile olsa yani ya 200 lira, 250 lira da kenara ayrılır mı demeden en az tutar neyse bile o bile olsa lütfen kenara koyun. İstikrar önemli. İnsan kenarı koydukça, orada bir para biriktikçe gerçekten bunun hissettirdiği güvenin, o rahatlığın farkına varıyor. Ve para biriktirmek, bir hedefe doğru ilerlemek güzel bir şey. Dolayısıyla istikrarı sağlayabilmek için az bile olsa, yani çok büyük bir hedef belirleyip onun altında kalmak veya kenara o parayı ayırıp daha sonra içinden tırtıklamaktansa daha az bir şey ama tutarlı, sabit, devam ettirebileceğiniz bir şey olması önemli. Bunu ayın sonuna bırakmayın. Bunu para geldiği anda yapın. Alışverişlere geçelim biraz. Alışverişlerde Yani özellikle indirim dönemlerinde insan gerçekten çok heyecanlanabiliyor. Şunun da farkındayım. Bazı şeyleri de şimdi alabiliyoruz. Yani hani alabiliyorken alalım olabiliyor. İnsan bazı arkadaşlarımız işte bilgisayarları ya diyor ki seneye eskiyecek diyelim. Artık kaç senedir kullanıyorum. Seneye belki hiç alamayacağım, bu sene alayım diye değiştirebiliyor. Ya da kıyafetlerini bazen ileriki sezonlardan önce alanları görüyorum. Ben biraz daha bu konularda tükenen şeyleri, yani zaten tükeneceği kesin olan şeyleri biraz daha stok illa olacaksa yapma taraftarıyım. Bu bir gıda olabilir, temizlik ürünü olabilir. Ama tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi falan değil. Önemli olan kendinizi kaptırmamak. Mümkün olduğunca önden bir şeyleri de almak istiyorsanız buna gerçekten ihtiyaç var mı sorgulamak. Anlık ihtiyaçlarınız için de kendinizi bir sınamak için 24 saat beklemek. Yani anlık bir indirim, yani bu çok kullanılıyor biliyorum. İşte 3 saatliğine indirime girdi falan diye. O da orada da amaç ne? Sizi aslında bu paniğe sürüklemek. Ay kaçırmayayım, ay elimden gitmesin diye düşündürmek. Ama genellikle o tarz şeyler bir daha indirime giriyor. Çok özel bir ürün değilse, çok beklediğiniz bir şey değilse, o anda indirime girdiği için tetiklendiyseniz bırakın. Ha öyle bir durum yok. Bir şey beğendiniz, alayım mı diyorsunuz. Onda da siz ister sepete atın, ister fiziki bir mağazaysa gidin ertesi gün tekrar uğrayın ve hemen almayın. Dördüncüsü, bu çok sevdiğim bir şey olmamakla beraber işe yaradığını söylemem lazım. Bir ürünün sizin kaç saatlik mesainize denk geldiğini hesaplamak. Yani çok kaba bir mantıkla sayılara takılmayın. Diyelim ki 40 saat çalışıyorsunuz ve 40 saatin sonunda 2000 lira alıyorsunuz. Demek ki sizin saat ücretiniz 50 lira. O zaman diyelim ki 500 liralık bir şey alacaksanız ya bunun için ben 10 saat çalışıyorum. 10 saatime değer mi diye bakmak. Ya tabii ki bu biraz daha maaşlı çalışanları işleyen bir şey. Daha proje bedelli çalışanlara da ben kendimde diyorum mesela ben bir eğitimden bu kadar para alıyorum. Ve her gün her saat eğitimde yapmıyorum. Dolayısıyla bu ürün veya bu hizmet benim işte bir eğitimime, yarım eğitimime, üç eğitimime denk geliyor. Değer mi? Mesela böyle sorguluyorum kendim için. Yani sürekli bu hesabı yapmak biraz can sıkıcı ama en azından birkaç şeyde bence denemek. Ne bileyim işte ben her gün kahve içiyorum ya da ben her gün bilmem ne alıyorum. Ben her ay kendime iki yeni kıyafet alıyorum ama bunun için bu kadar çalışıyorum diye biraz kendini belki şöyle bir silkelemek iyi gelebilir. Beşinci önerim aboneliklerden çıkmak. Ne aboneliklerinden? Size sürekli SMS geliyorsa indirimle alakalı. Bazı markalar size sürekli koleksiyonumuz değişti vesaire diye mail atıyorsa, ne bileyim uygulamasını indirtip oradan bildirim yolluyorsa bunlar size sürekli al al al mesajı veriyor. İrademiz de kısıtlı bir şey yani insan iradesi. Neden bununla sürekli uğraşasınız? En güzeli bunlardan çıkın. Yapabileceğiniz başka bir şey size sürekli al al al aman kaçırma bak bugün bu indirimde yarın bu indirime girdi diyen sosyal medya influencerlarını da takipten çıkmak veya bir dönem sessiz almak olabilir. Yani dünya güzel ürünler, güzel hizmetler, yapılacak güzel şeylerle dolu. Sonuçta bir anda hepsine sahip olamayacağımızı da hatırlamak lazım. O yüzden sürekli size geride kalıyormuşsunuz hissiyatı veren şeylerden biraz uzak durmanın faydası var. Başka bir önerim de biraz daha böyle ya ben gerçekten ipleri elime alacağım, biraz kemerleri sıkacağım, hani kemer sıkma tabiri vardır ya diyenler için. Mesela kütüphane gibi ortak alanları kullanmak. Yani bir şeyleri satın almak yerine bunların belki gruplara katılarak bazen böyle destek grupları vesaire oluyor. Recycle gibi ürünlerin paylaşıldığı gruplar var. Letgo'da bazen bazı ürünler ücretsiz olarak sergileniyor. Sonra işte kütüphane en başta söylediğim buradan kitap almak mümkün. Böyle şeyleri birazcık takip etmek. Daha detay vereceğim bu konuda. Geçenlerde Biz Olsaydık podcast'te de bahsettik. Sonra ben TED konuşmasını izlemiştim. Sonra kitabını da okudum. Ama No Spend Year, Para Harcamama Yılı diye bir kitabı var. Açıklamalara adını ve kitabının adını yazarım. O mesela bir sene boyunca hiç para harcamamaya karar veriyor ve yaşadığı ülkede buna çok izin veren bir yapıda. Nasıl? Mesela arkadaşlarıyla yemeğe çıkıyor ama restoranlarda musluk suyu içilebilir temizlikte ve ücretsiz. Mesela gidip sadece su içiyor. Arkadaşlarının ona bir şey ikram etmesini de istemiyor. Sonuçta amacı başkalarının sırtından geçinmek de değil. Dolayısıyla işte restorana gidiyor ama su içiyor, ücretsiz takılıyor. Her yere bisikletle gidebiliyor. Bisiklet yolları bunu destekliyor. Dolayısıyla ulaşıma para harcamıyor. İşte bir gün bir kozmetik ürüne ihtiyacı oluyor. Düşünüyor. Arkadaşları diyor ki ya ben zaten her üründen fazla fazla almışım, kullanmamışım. Hijyen koşullarını gözeterek onlardan ürün kabul ediyor. Mesela kız 2 tane almış fondötenden ama fark etmiş ki son kullanım tarihlerine yetişemeyecek. Onu veriyor. Twitter'a yazıyor. Açık çağrıda bulunuyor. Sonuçta takipçisi olan da bir insan anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bir şey sorduğu zaman galiba ne aramıştı? Bisikletiyle ilgili parça arıyor. O bisiklet parçası başka birinin işte bisikleti bozulmuş, bisiklete atmış ama o parçalar sağlam diye kenara ayırmış. O ona bisiklet parçası veriyor falan. Yani işleri uç noktaya getirmek istediğinizde de aslında çözümler bulunabiliyor. Başka bir şey, yılbaşı yaklaşıyor. Hediyeleşmeler olacak. Ya da yılbaşı dönemi dışında mesela çocuğunuz varsa karne dönemi olabilir. Bayramlar belki olabilir, doğum günleri. Sizin için özel günler, ne bileyim yıl dönümleri. Böyle dönemlerde hediyeleşme alışkanlığınız varsa hediye dönemlerini mutlaka önceden planlayıp o ayın bütçesinde bir boşluk yaratacağını fark ederek belki her ay kenara bir hediye fonu ayırabilirsiniz. Bazı hediyeleri önden alabilirsiniz. Yani her hediye illa değişim kartı gerektirecek değil. Bazen daha deneyimsel hediyeler önerebilirsiniz. Türkiye'de çok işliyor mu emin değilim ama senin çocuğuna bakayım sana yemek yapayım falan yurt dışında böyle şeyler çok yapılıyor. Biz de deneyimsel hediyelere girdiğimizde biraz daha böyle hani beraber konsere gidelim, beraber şunu yapalım gibi şeyler olabiliyor. Belki önden alınmış bir seyahat bileti, önden alınmış bir konser bileti, önden alınmış bir tiyatro bileti veya işte kitap vesaire hediye edeceksiniz diyelim. Bunları mümkün olduğu kadar önden almak. Hani o değişim kartı krizine de yakalanmayacak bir şekilde veya parasını ayırmak bir çözüm olabilir. Bir ay içinde çok büyük bir yıkım yaşamak yerine. Başka bir önerim gerçekten sadece ucuz olduğu için kıyafet ya da başka bir ev ürünü almayın. Yani bu konuda kendimizi eğitmek gerekiyor. Otomatik hareket etmekten vazgeçtiğimizde bence gerçekten bir şeyler değişmeye başlıyor. Yani ay bu çok ucuzmuş aman bunu kaçırmayayım deyip de harekete geçmek yerine neden bu kadar ucuz acaba? Aslında kalitesi mi kötü, malzemesi mi kötü, işçiliği mi kötü? Biraz bunları sorgulamak. Evde bundan var mı? Bir taneye daha yeni bir ürüne ihtiyacım var mı? Bu bir kıyafetse dolabımda bundan var mı? Ya da bununla beraber giyebileceğim şeyler var mı diye sorgulamak da önemli. Yine biraz daha uç bir örnek olacak ama neden olmasın? Bir takas pazarına katılmak. Bunu kendiniz de düzenleyebilirsiniz. Ofisteyseniz ofis arkadaşlarınızla bir öğle arasında. Belki ofiste konuşarak daha büyük bir organizasyon yaparak. Bir sitede yaşıyorsanız sitede sakinleriyle. Ya da sevdiğiniz arkadaşlarla bir gün birinin evinde. Herkesin yani konu kitap olabilir. Diyelim kadınlar kendi arasında çanta, kıyafet yapabilir. Daha büyük ev eşyası vesaire getirdiğiniz hani eşya kısıtı olmayan. Ya da herkesin en azından bir 3-4 ürün getirerek bir çeşitlilik yaratacağı bir ortam olabilir. Ben özellikle çocuk sahibi olanlarda çok elzem buluyorum. Yani benim büyük oğlum kitap okumayı çok seviyor mesela. Buna gerçekten çok büyük bir şükran duysam da sadece satın alarak kitap okuma hızına yetişmek çok büyük bir külfet haline gelebiliyor. Çünkü çocuk kitapları daha kısa, çocukların vakitleri daha bol. Ne mutlu ki bizden çok daha hızlı tüketiyorlar kitabı. Yani dönüyor aynı kitapları birçok kez de okuyor ama buna rağmen işte başkalarına ödünç almak, kitap değiştirmek, okul kütüphanesinden, semt kütüphanesinden yararlanmak, ondan sonra başkalarının çocukları büyüdüğü zaman onların daha küçükken okuduğu kitapları almak gibi şeyleri çok yapıyoruz. Hatta bir keresinde bir arkadaşımızın kızı, gerçi o üniversite çağındaydı, hatta şu an o kutuya bakıyorum. Yurt dışına giderken kırtasiye meraklısıymış. İnanılmaz boya kalemi çıktı evinden. Her türlü simlisi, gazlısı, keçelisi, olusu, busu. Hepsini topladık. Hepsini kontrol ettik. Çalışıyor, çalışmıyor diye. Sonra 5 kiloluk bir yoğurt kabı vardı annemde. Çocuklar onun üzerine kağıtla kapladı. Önce resim çizler kağıda. Sonra o kağıtla yoğurt kutusunu kapladılar. Ve bir 5 litrelik yoğurt kabını dolduracak kadar kalemi eve getirdik. Diğerlerini de işte durumuna göre çöpe ya da geri dönüşüme attık hepsinin materyalleri değiştiği için. Yani bunlarda ayıp bir şey yok. Yani bunlar illa ekonomik kaygıda olmak zorunda değil. Sonuçta bu ürünler belki biz almasak bilmiyorum ne yapacaktı. Çöpe bile atan var böyle artık kullanmıyorum diye. Yani hem ürünün sürdürülebilirliği hem de ekonomik anlamda rahatlık adına bir şeyleri paylaşmak, buna açık olmak, kabul etmek çok önemli. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son üç önerim. Bir tanesi, aslında iki tanesi yemekle alakalı, onları beraber söyleyeyim. Evde gıda israfı da çok ciddi bir ekonomik kalem. Kullanmadığımız malzemeler çöp olabiliyor yanlış planlama yapmak yüzünden. Öğün planlayarak alışveriş yapmak oldukça etkili bir yöntem. Dışarıda mesela ofiste öğlen yemeklerini parayla yiyorsanız, hani yemekhane yoksa yemeğini taşımak, dışarıda kahveni taşımak. Tekrar altını çiziyorum, yani hiçbir zaman dışarıda yemeyin, hiçbir zaman dışarıda kahve içmeyin demiyorum. Ama her gün dışarıda bir kahve içiyorsanız, işte kahve 60-70 lira falan değişiyor, 100 liraya kadar varıyor. Ay sonunda 1800 lira kahveye para ayırıyorsanız, yani maaşınıza göre tabii ki bu ayırdığınız para sizi rahatsız edebilir de etmeyebilirdi ama buna bakmak önemli. Ama siz yani haftada bir dışarı ya da iki gün bir kahve içiyorum, bu içtiğim kahveyle mi hayatım değişecek? Tabii ki buna bağlı olmayabilir. Önemli olan işte o ilk önerideki o ayrımı, o tek tek kategori bazlı ne kadar para harcadığınızı görmek. Ve son olarak enerjini korumak. Enerji tasarrufu için yapabileceğimiz, enerji ve aslında su tasarrufu için yapabileceğimiz birçok önlem var. Benim YouTube kanalımda böyle su tasarrufu için falan video da var. Çünkü bu sene olduğu gibi daha önce de çok ciddi su krizi yaşadık. Yani ucundan döndük, barajlardaki sular azaldı. Sonra ne mutlu ki yağan bir yağmurla toparladık, susuz kalmadık. Ama gerçekten dibe çok yaklaştık. Aynı bu Kasım ayında da olduğu gibi %16.50'yi gördü barajlardaki su doluluk oranları. Tabii ki bireyler tek etkili değil ama kendi evimizi düşündüğümüzde suyu ve elektriği boşuna harcamak bir yandan da aslında boşuna su faturası ve elektrik faturası demek. Bunları incelemek, bunları derken su ve elektrik tüketimini arttıran öğeleri bulmak, daha az nasıl harcayabilirim diye bakmak iyi olabilir. Çok basit bir örnek söyleyeceğim. Mesela kettle kullanmak. Kettle'ı ne kadar çok suyla doldurursanız o kadar çok sonuçta elektrik harcıyor ve çok ciddi anlık hızlı bir ısıtma yaptığı için ciddi bir elektrik harcaması gerçekleşiyor. Ama siz kettle'a su koyup ağzına kadar doldurup bir bardak su, işte çay mesela yapacaksınız ya da bir kahve ne bileyim demleyeceksiniz, belki hazır kahve içeceksiniz. O zaman boşu boşuna bir litrelik suyu kaynatmış ve onun elektriğini harcamış oluyorsunuz. Daha az suyla kaynatmak mesela anlık olarak daha az elektrik harcamanızı sağlıyor. Evet, önerilerim böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bazıları biraz sıkıcı, farkındayım ama kendini iyiye doğru götürmek için birazcık disiplin de gerekiyor. Herhalde bu konuda hemfikir oluruz diye tahmin ediyorum. Kapatmadan önce haftalık alışkanlıklarımız olan, artık ritüelimiz haline gelen kitap önerisi ve sorumuzu da konuşalım istiyorum. Dedim ki yani 4 haftadır farklı kitaplar öneriyorum. Ama en başta da diyorum ya bu podcast'ta adını veren bir kitabım var. Neden sadeleşerek özgürleş kitabını okumalısınız? Bugün onu söyleyeceğim. Yazarımız Hale Acunaydın. Kitabın adı Sadeleşerek Özgürleş. 2023 Mayıs ayında piyasaya sürüldü, yayına çıktı, baskısı yapıldı. Kitap minimalizmden sürdürülebilir yaşama alt başlığıyla piyasaya çıktı. Yani aslında eşyalarımızı sadeleştirirken bir yandan da hayatın devam ettiği ve yeni tüketimler yaptığımızda göz önünde bulunduruyorum. Ve bu durumda daha sürdürülebilir alışkanlıklarla hayatımızı nasıl ilerletebiliriz onu anlatıyorum kitapta. Tabii ki beni dinlemek, okumak, takip etmek bir sürü ipucu veriyordur. Aklınıza bir sürü fikir getiriyordur. Ama kitabı okumak çok daha sistematik bir şekilde ilerlemeyi sağlıyor. Önce evde alan alan dolaşıp daha sonrasında eşya nedir, eşyayı farklı yollarla nasıl edinebiliriz, atığımızı nasıl azaltabiliriz, sürdürülebilir olarak hangi adımları atabiliriz konularını hem evde bölüm bölüm hem de daha bütünsel bir bakış açısıyla öğrenmek isteyenler için Sadece Özgürleş kitabımı öneriyorum.
Geçen bölümde bahsettiğiniz kahvem termosu da nedir?
Evet, geçen bölüm kahvem termosundan bahsetmiştik. Bu bölümde bunun üzerine soru gelmesine sevindim. Ben direkt Instagram'a yönlendirmiştim ama aslında birazcık daha açalım. Kahvem termosu da Bir aslında sürdürülebilirlik hareketi. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Çünkü kahve aldığımız karton bardak dediğimiz bardaklar aslında karton değil. İçi plastik kaplamalı olan karton bardaklar. Dolayısıyla kompozit malzemeler ve iki madde birbirine yapıştığı için de geri dönüşümü çok zor. Bunu yapabilen çok az tesis var. Biz de genele bakarak konuştuğumuz için aslında diyoruz ki bu karton bardaklar geri dönüşmüyor, direkt çöp oluyorlar. Bunu engellemek için ne yapabiliriz diye konuştuk. Bugün de bol bol kahve referansı verdik. Bunu karton bardakların çöp olmasını engellemek için ben termos taşımayı öneriyorum. Özellikle de sık sık kahve içen, dışarıdan kahve alan biriyseniz ya da bugün birçok kez altını çizdik, evden kahve taşımayı konuştuk. Bunu yapmaya niyetiniz varsa iyi bir termosa yatırım yapmak gerçekten parasını çıkarıyor. İki türlü çıkarıyor. Sadece evde yapıp çıkıyorsanız zaten bir kahve demleyip çıktığınızda hadi kahvenin maliyetini, elektriği falan saymayalım bu seferlik. Daha kolay bir matematik adına. Bir kere de 60 lira tasarruf ediyorsun. Bir termosun da 600-700 lira olduğunu düşünürsek çok daha pahalıları var. 10-15 kahvede, hadi kahveyi, elektriğini, suyunu da koyalım. 15-20 kahvede parasını çıkarmış oluyor. Bir yandan da kahvem termosta hesabı sadece bireylere yönelik değil, mekanlara da yönelik bir hareket. Mekanlara da diyoruz ki sen de termosuyla gelenlerin bu jestini gör. Karton bardak kullanmayacağın için onları sembolik de olsa bir indirim ver. Ve inanın karton bardak artık günümüzde onlar için böyle 3-5 liralık falan bir maliyet haline gelmiş durumda. Ve mekandan mekana değişiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Şu anda 35 ilde 400-450'ye yakın katılım sağlayan mekan var. Ve bunların kimisi %5, kimisi %10, kimisi direkt 5 lira, 10 lira gibi indirimlerde bulunuyor. Böyle böyle de hemen belki 10-15 kahvede değil ama bir yılın sonunda böyle mekanları tercih ederek hem doğayı hem de cebinizi koruyabilirsiniz. Evet, çok mutlu olduğum, keyif aldığım bir konuyu anlattım. Biraz da kendimi, biraz da eski haliyi açığa çıkardığım, ona böyle ah haleciğim ah dediğim içimden bir bölüm oldu. Yeni bir bölümde buluşana dek kendinize iyi bakın.